33. ayrım, sayfa 177. Frederick fiziksel ve kültürel anlamda uzak bir yere gelmiş olduğu halde Pera'yı şaşırtıcı derecede kendisine uygun buldu. Batı ülkeleri büyükelçiliklerin hepsi buradaydı. En önemli iş yerleri, şık restoranlar, barlar ve mağazalar da buradaydı. Ana caddelerdeki birçok yapı 6 katlıydı ve açık renkli taştan Avrupa'yı tarzda inşa edilmişti. Pera'da nüfus karışıktı. Türklerin yanı sıra çok sayıda Rum, Ermeni, Yahudi ve yerel halkın Levanten dediği Avrupa kökenli insanlar vardı. Türkçe konuşma dili Frederick'in daha önce duyduğu hiçbir dile benzemese de ve Arap alfabesiyle yazılı biçimi onun için anlaşılmaz olsa da ticaret ve kentli seçkinlerin dili Fransızcaydı ve Frederick bu dili akıcı konuşuyordu. Bu sayede İstanbul'da yaşamak ve çalışmak çok daha kolay olacaktı. Frederick çok geçmeden İstanbul ile Moskova arasında bazı benzerlikler bulunduğunu fark etti. Her iki kent de hem doğuda hem de batıda hem eski hem yeniydi. Devrimden önceki Moskova, Avrupa'yı özelliklerine ve kozmopolit karakterine karşın doğulu bir görünümü olduğu için kente gelenleri genelde şaşırtıyordu. Bunda kentteki sayısız kilisenin alışılmadık mimarisinin, köylüler, rahipler ve diğer egzotik tiplerin geleneksel kılıklarında payı vardı. Aynı şekilde Beyoğlu yakasının ana caddesindeki Cadde-i Kebir'deki Fransızca dükkan tabelalarının yanı sıra arabalar, tramvaylar, takım elbiseli erkekler hep birden batıya işaret ediyordu. Ancak erkeklerin büyük çoğunluğunu giydiği fez gibi İstanbul'un kıtalar ve kültürler arasındaki sınırda yer aldığını hatırlatan unsurlar hiçbir zaman gözden ırak değildi. Moskova gibi İstanbul'un da ziyaretçilere ne denli uzağa gelmiş olduklarını hissettiren kendi dini ses manzaraları vardı. İbadet için günde sadece bir kere çağrıda bulunan kilise çanları korosu yerine burada günde 5 defa bir minarenin tepesinden müminleri ibadete çağıran bir erkek sesi duyuluyordu. Müezzin tatlı tiz bir sesle okumaya başlıyordu. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Bu dalgalı bir kayma halinde uzuyor, altın boynuz üzerinde yele binmiş bir martı gibi yavaşça yükselip alçalıyordu. Derken müezzinin Allah'tan başka ilah yoktur anlamındaki son sözleri. La ilahe illallah. Giderek işitilmez oluyor ve kentin arka plandaki büyük gürültüsü içinde dağılıyordu. Arnavut kaldırımı üzerindeki araba tekerleği ve toynak takırtıları, tramvay sesi, dar sokaklarda yarışan otomobil sürücülerinin korna sesleri, mallarına övgü düzen sokak satıcılarının bağırışları birbirine karışıyordu. Dik sokakları tırmanarak Galata'dan Pera'ya çıkmak bile etnik bir mozaiğin üzerinden yürüyüp geçmek gibiydi. İtilaf devletlerinin askeri kent yönetiminde görev almış birçok İngiliz subaydan biri olan Harold Armstrong da aynı izlenimi edinmişti. Gerçi o bunu bir batının tepeden bakışıyla gözlemlemişti. Rengi 60 cübbeleri ve baca külahı şapkalarıyla uzun sakallı Ermeni rahipler, üst kenarları gelişi güzel kıvrılmış silindir şapkaları ve soluk cübbelerinin altından çıkan eski püskü pis botlarıyla Rum papazlar vardı. Sarıklı hocalar, fesli Türkler ve Fransız sömürge askerleri vardı. Çekik gözlü kalmuklar, iri yarı ve kuru harem ağları, efendi ve paşa, lord veya sahip sınıfının Türk üyeleri, Londra'daki gibi şapka giymiş adamlar, tıpkı Tahran veya Tiflis'teki gibi siyah astrakan, kenarsız başlık giymiş erkekler de vardı. Peçeli ve şapkalı kadınlar, sokak satıcıları, korkunç açık yaraları olan ve para dilenen kötürüm dilenciler vardı. Sokakta kimileri gevezelik edip sigaralarını tüttürerek sallanıyordu. Geri kalanı dirsek atıp sıkıştırıyor, tosluyor ve beni olduğum yerde döndürüp yoldaki araç kalabalığının içine itiyordu. Her yerde kargaşa, gürültü ve itiş kakış vardı. Kentin birçok ziyaretçisini şaşırtan bir görüntü de hamallardı. İster kilolarca kömür, ister yeni kesilmiş bir sığır karkası olsun, isterse de dar bir sokağı bütünlüğüyle kaplayan ve yayaları bina girişlerine tıkışıp yol vermek zorunda bırakan 3 küsür metreye 1 küsür metrelik bir yazı masası olsun, dağ gibi yükleri sırtlanıp taşıyorlardı. Beyoğlu yakasını Müslüman İstanbul'a bağlayan altın boynuz üzerindeki Galata Köprüsü, kentteki kültürler karışımını en çarpıcı biçimde gözler önüne seriyordu. Kentin ziyaretçileri sadece gelip geçen insan selini gözlemlemek için bile olsa o köprüye gidiyorlardı. Türkler, Tatarlar, Kürtler, Gürcüler, Araplar, Ruslar, Yahudiler, Amerikan savaş gemilerinden çıkmış denizciler, yırtık pırtık giysili çingeneler, büyük kürk başlıklı İranlılar. Sıradan bir günde Kafkaslardan gelmiş, sıra sıra fişeklikleri, kınında kaması ve tuniğiyle bir Çerkeze, dalgalanan siyah cübbesi içinde hayırsever bir Katolik Fransız rahibeye veya Mekke'ye hacca gitmiş olduğunu gösteren küçük yeşil işaretli sarığıyla yaşlı bir Türk'e rastlanabilirdi. Köprü üzerindeki taşıtlar da ahali kadar çeşitliydi. Modern otomobiller, at veya öküz koşulmuş arabalar, küfe taşıyan katırlar, hatta tek tük deve kervanları bile görülüyordu. Bununla birlikte köprüyü geçer geçmez bu kalabalık ve gürültü patırtı kayboluyordu. 1919'da İstanbul hala eski Müslüman Türk geleneklerinin yurduydu. Sakin gölgelikli dar sokakları vardı. İki veya üç katlı yıpranmış ahşap evlerin üst katlarındaki kepenkli cumbalar sokağa taşıyor ve ışığı iyice kesiyordu. İstanbul'da hayat içe dönüktü ve geceleri sessiz sakin olan mahalle terk edilmişe benziyordu. Ancak İstanbul'un geçmişten kalan en görkemli ve en değer verilen anıtları onun tam kalbinde, uzunluğu 1,5 kilometre olan bir bölgede öbeklenmişti. Frederick'in o zaman görmüş olduğu bu anıtlar bugün de görülebilir. En ortada Bizans İmparatoru Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilmiş olan Ayasofya yükselmektedir. Zamanında Doğu Hristiyanlığının Patriklik Kilisesi olan Ayasofya, 15. yüzyılda kentin Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra camiye dönüştürülmüştü. Ayasofya'nın tam karşısında bunun taştan bir yansıması gibi olan büyük mavi çinili Sultanahmet Camisi vardır. Bir çağlayanı andıran kubbeleri altı minarenin gözetimindedir. Boğaza doğru bir çıkıntı yapan saray burnunda ise Topkapı Sarayı alabildiğine yayılır. 19. yüzyılda Dolmabahçe Sarayı inşa edilinceye dek 400 yıl boyunca sultanların konutu olan bu saray köşkler, revaklar ve avlulardan oluşan bir bilmecedir. Osmanlı geçmişinin görkemi ve Bizans mimarlık harikalarının kalıntıları İstanbul'un her yerinde görülebiliyordu. O gün olduğu gibi bugün de bu bölgedeki bir gezinti kapalı çarşıya dalmadan sonlandırılamaz. Burası çok sayıda sokağa ve çeşit çeşit malın üst üste yığıldığı binlerce dükkanı kuşatan bir labirenttir. Yerleştiği Beyoğlu yakası gibi İstanbul'un savaş sonrası tarihi de Frederick'in ihtiyaçlarını karşılamaya elverişli görünüyordu. İtilaf devletleri ateşkesin hemen ardından kenti işgal etmeye başladılar. İngilizler Pera'yı, Fransızlar eski İstanbul'un yanı sıra Galata'yı da kontrol altına aldılar. İtalyanlar İstanbul Boğazı'nın Asya yakasında Üsküdar'daydılar. Amerikalılar Türkiye ile savaş halinde olmadıkları için herhangi bir bölgenin yönetimini almadılarsa da onların faaliyetleri ve çıkarları da Pera'da toplanmıştı. İşin aslı Amerikan Büyükelçiliği ve Konsolosluğu Frederick'in kaldığı Pera Palace Oteli'nden birkaç adım ötedeydi. İtilaf devletleri buraya kalmayı planlayarak gelmişlerdi. Büyük Osmanlı İmparatorluğunu kendi aralarında paylaşmak için anlaşmışlardı. Yalnızca Anadolu'nun çekirdeğini Türklere bırakacak, maden ve petrol zengini topraklarını kimlerin burada yaşadığına bakmaksızın harita üzerinde sınırlar çizerek böleceklerdi. İstanbul 19. yüzyıldan sonraki haliyle Çin'in Şangay kentine benzeyen uluslararası bir kente dönüşecekti. İtilaf devletleri kendilerini sağlama almak ve yenilgiye uğramış Türkleri sindirmek için İstanbul Boğazı'na birkaç düzine savaş gemisinden oluşan bir filo getirip Dolmabahçe Sarayı'nın önüne demirlemişlerdi. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikalı binlerce görevli, asker, denizci, diplomat ve iş insanı kente akıyordu. Ve Pera'daki ticaret de buna uygun olarak daha farklı bir nitelik kazandı. Askeri nedenlerle kente gelenlerin çoğu kadınlara, şaraba ve müzeye iştahlı bekar erkeklerdi. Bu tür meraklar muhafazakar Müslüman Türk kültürüne ters düşüyordu ama kentin liberal Avrupalılaşmış semtleri onların isteklerini seve seve karşılardı. Üstelik 1919 ilkbaharında İstanbul'da bu iş kolunda Frederick'ten daha deneyimli birini bulmak zordu. Kentin girdabına düştüğü tarihsel ve toplumsal güçler farklı bir efsunlu çevre yaratmıştı. Frederick'in Moskova'da şöhret ve servet kazanmasını sağlamış olan bir dünyayı yeniden yaratmaya çalışabileceği bir çevreydi bu. Amerikalı diplomatlar ve onların ırkçı tutumuyla uğraşması gerekecekti ama Odessa'da Jenkins tarafından kabul görmüş olması gelecekte dayanak alabileceği bir emsal oluşturdu. Frederick'in bir avuntusu daha vardı. Ait olduğu ırk Türkleri ve İstanbul'un diğer yerel halklarını ilgilendirmiyordu. Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Asya'nın içlerine dek yayılmıştı. Irk bakımından karışıktı ve dünyayı beyaz Amerika'nın algıladığından çok farklı algılıyordu. Frederick'le tanışan bir Türk önce onun Müslüman olup olmadığını merak ediyor, Hristiyan olduğunu öğrendikten sonra da beyaz bir Hristiyan kadınla evli olmasını umursamıyordu. Aslında siyah Afrikalılar Türk sultanı mahiyetinde yüksek konumlara gelmişlerdi. Osmanlıca'da ki günümüz Türkçesi ancak 1928'de bu dilin yerini almıştır, Amerikan İngilizcesindeki anlamıyla zenci karşılığında özel bir sözcük yoktu. Koyu tenli herkes için Arap sözcüğü kullanılıyordu. Afrikalı Amerikalı yazar James Baldwin İstanbul'da bu geleneğin 1960'lı yıllarda hala yaşadığını görecekti. Tarih Frederick'i üzücü bir biçimde Rusya'dan koparmıştı ama onun için seçmiş olduğu sürgün yeri bu dönemde dünyada eşi benzeri olmayan bir yerdi. ona olağanüstü bir ikinci şans verilmişti. Frederick'in Moskova'dan, hatta Odessa'dan bildiği batı tarzı popüler canlı eğlence dünyasıyla karşılaştırıldığında İstanbul çok sönük kalıyordu. Kente geldiğinde Pera'da Avrupai tarzda müzikli, şık, tek tük restoran, varyete oyunlarının sahnelendiği birkaç yer ve çoğunlukla Levantenlere ve sayıları gittikçe artan yabancılara, özellikle askeri görevlilere hizmet veren birçok bar ve başka içkili mekanlar vardı. Yokuşun aşağısında Galata İskelesi yakınlarındaki dar, pis kokulu, her yağmurda çamurda batan sokaklar, birahanelerle, denizci ve Erat'ın müşterisi olduğu ucuz genel evlerle doluydu. Başta kokain olmak üzere uyuşturucu da kolaylıkla bulunabiliyordu. Bunların bir kısmı öyle rezil yerlerdi ki askeri yetkililer tarafından buralara giriş yasaklanmıştı. Kentin gelenekçi Türk erkekleri batı tarzı bir eğlenceden uzak duruyor, ne içki içiyor ne de aile üyeleri dışındaki kadınlarla bir araya geliyorlardı. Bunun yerine her yerde mevcut olan kahvehaneleri aşındırıyorlardı. Geleneksel Türk kadınları umumi eğlencelere hiç katılmıyorlar, evden çıkmaları gerektiğinde ise peçe takıyorlardı. Ayrıca akşam 7'den sonra sokağa çıkmıyorlardı. İstanbul'da eksik olan tam da Frederick'in Moskova'da sahip olduğu türden yerlerdi. Batı müziği, eğlence, dans, içki ve cezbedici bir mutfaktan oluşan şık ve nezih bir sosyal etkinlikler silsilesi.